Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, 15.5'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve başkentten selamlıyoruz sizleri yine her zaman olduğu gibi. Evet, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başta baş öğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anarken dünyanın en değerli varlıkları, toplumun en kutsal görevini üstlenen, sabrını ve sevgisini esirgemeyen öğretmenlerimizin bu güzel gününü kutlayarak başlıyoruz bugünkü Hayatın Seslerine. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Ayhan Taşçı var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Seslerine. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Ben her sabah kalktığımda düşüyorum bir boşluğa. Ne yazıyorsa alnımda, sen yoksun hiç yanımda. Anlamazlar halimi, kim ne yapsın derdimi. Bilmezler özlediğimi, yazmıyor ki alnımda.
Bir unut. 10:10'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. Öğretmenler Günü dedik. Tüm öğretmenlerimizin bu güzel gününü kutlayarak başladık programımıza. Ve tabii ki bir emekli öğretmeni de davet ettik programımıza. Sayın Şükran Kaya bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Gününüz kutlu olsun.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler.
Sizler de sağ olun. Evet, öğretmenlik mesleğinin içinde bulunduğu durum ve sorunlar hiç iç açıcı değil. Yılda bir gün bu günü kutlamakla bu mesleğin sorunları da çözülemez elbette.
Kesinlikle.
Ama biz öncelikle o güzel günlerden başlayalım. Sorunlardan önce o güzelliklerinden söz edelim istiyoruz. Çünkü bugünü fırsat bilerek sizleri buraya davet ettik. Kırmadınız, geldiniz, sağ olun. Şimdi hayata atıldığımız gün bizleri hayata hazırlayan öğretmenlerimiz sonra çeşitlenerek, farklılaşarak, hayatımızda çoğalarak tüm eğitim hayatımız boyunca evet, bizlerle birlikte oluyorsunuz. Hı-hı. Sizleri unutmak mümkün mü? Hatta programımıza geldiğinizde dediniz ki çok yoğun duygular içerisindeyim.
Evet.
Ta ne zamanki öğrencilerim aradılar, çok güzel yerlere gelmişler. En güzel yanı da bu
evet,
olsa gerek sanıyorum
evet,
değil
gerçekten,
mi mesleğinizin?
Gerçekten, gerçekten. Ben dediğim gibi emekli öğretmen ve uzun yıllar ışıl ışıl bakan gözleriyle öğrencilerimle birlikte olarak çok uzun yıllar çalıştım bu meslekte.
Anneleri babaları oldunuz onların
evet,
değil mi?
Anneleri babaları her şeyleri sırdaşları oldum. Ve gerçekten mesleğimi çok severek yaptım. Çok örnek olma duygusunu çok fazla taşıyarak yaptım. Tabii ne kadar başarıldığı yıllar sonra karşılaştığınız öğrencilerinizin bulunduğu yerlerden belli olabiliyor.
Evet.
Fakat şu var ki ilk önce ben öğretimin dışında eğitimin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ve öğrencilerimle de çalıştığım yıllarda eğitime çok fazla önem verdim. Hatta rahmetli benim babamdan da kalan, benim babam da benim öğretmenimdi çünkü, kalan bir şey var. Çocuklar iki kere iki dördü nerede olsa öğrenirsiniz derdi. Ben de aynen babam gibi. Çocuklar iki kere
aslında
iki dördü nerede olsa öğrenirsiniz
iyi bir
mantığıyla
insan yetiştirme
evet,
sanatı değil mi
evet,
öğretmen?
Evet. Dolayısıyla eğitim çok önemli. Ben bir yere gelme olayını sadece mesleki anlamda algılamıyorum. Yani insan olma, erdemli olma yolunda
evet,
gelebildiği en son noktayı düşünüyorum. Ben hep öğrencilerime ne olursanız, hangi meslekte olursanız olun, hiçbir şekilde kendinizi kötü hissetmeyin. Ne olursanız en iyisi olun demiştim. Sonra uzun bir süre önce, hatta yıllar önce bir öğrencimle bir taksi durağından taksiye binerek bir yere giderken bindim arabaya. Bana öğretmenim dedi. Tanıdı beni. Ben onu bir anda çıkaramadım tabii
evet,
ki. Değişmişler.
Binlerce öğrenci geçiyor.
Ve dedi ki bana, siz derdiniz ki ne olursan ol en iyisi ol. Ve ben orada o öğrencimin o direksiyonda duruşu, tutuşu, hitabeti sadece bana değil çevresine olan. Öğretmenlik bu noktada galiba çok
evet,
güzel bir doyuma ulaştırıyor insanın eğitim dini.
Evet.
İnsanların biliyorsunuz temel ihtiyaçları diye sıralanır. Hı-hı. Beslenme, barınma ve de giyinme diye. Hı-hı. Evet, bunlar insanın bir toplum içerisine çıkabilmesi için gerekli olan şeyler.
Evet.
Şimdi eğitim de sosyal ihtiyaçlarına giriyor.
Elbette.
Sosyal ihtiyaçlarına giriyor ve isteğe giriyor.
Hı-hı.
Bunu ben bir türlü kabullenemiyorum biliyor musunuz? Temel ihtiyaç olmalı eğitim, ardından da öğretim. Temel ihtiyaçlarımızdan birini karşıladığımızı düşünüyorum. Biz öğretmen arkadaşlarımla hepimizle. Hepimiz bu mesleğe gönül veren bütün öğretmenlerle birlikte.
Evet, evet. O kadar güzel dokunuyorsunuz ki pek çok hayata, hepimize yol gösterip ışık tutuyorsunuz bu anlamda. Ve bu yüzden de asla ve asla unutulmuyorsunuz. Bu çok güzel gerçekten.
Evet.
Çünkü bu meslek sadece yetişmekte olan nesli, ailesi, çevresi, milleti için yaratıcı bireyler yetiştirmek aynı zamanda.
Kesinlikle.
Peki şimdi emekli oldunuz. Tabii öğretmen ne kadar emekli olur bilemeyeceğim. Ama içinde bulunduğunuz o yılları bir de kitap haline getirmeye karar verdiniz herhalde. Birazcık da bu kitaptan söz edelim isterseniz. Nasıl bir kitap olacak? Hı. Nasıl yazmaya karar verdiniz?
Evet. Şimdi açıkçası ben çalıştığım yıllar, yaşamımın ta ki köyde başladım, mesleğime köyde başladım. 6 yılda köy hizmetim vardır. O yıllardan gelen yerlerde hep kahramanlar biriktirdim beynimde.
Evet.
Hani bir zamanlar, bir zaman gelecek ben bunları yazacağım diye çok...
O zamandan. Bir düşünceniz vardı. Ne güzel.
Fakat çok enteresan ki bu noktayı gerçekleştiremedim henüz. İnşallah fırsatım olur da gerçekleştiririm. Ben daha çok eğitim, öğretim üzerine ders kitapları, yardımcı kitaplar tarzında oluyor. Yani o zihnimde canlanan kahramanları ortaya koyabilmek, onlarla birlikte tekrar bir daha o yılları yaşamak. Kısmet olur inşallah. Kısmet olursa tabii ki çok mutlu olurum. Kısmet olmazsa da şöyle teselli bulmaya çalışıyorum kendime. O kahramanlar benim zihnimde o kadar güzel yerde oturuyorlar ki aynen onları yansıtamazsam onlar yine orada kalsınlar diye düşündüğümde oluyor. Çünkü çok değişik öğrenci profilleri,
evet.
Çok değişik anılar, öğrenimler. Ve çok emek isteyen bir meslek, biliyor musunuz? Ben mesleğimin 7. yılında filandım. Bilemiyorum, bir yönetici mi birisi, ben de o zaman 7 yıllık öğretmenim ve ben öğretmenliği o kadar iyi biliyorum ki en üst zirvedeyim, kendimi öyle hissediyorum. Ben dedi 10 yıldan dedi daha az öğretmen olanları öğretmenden saymam dedi, böyle bir espri ortamında. Ben kendi kendime çok üzülmüştüm, biliyor musunuz? Olur mu demiştim. Ben öğretmenim, 7 yıldır ben neler yaptım, ben neredeyim, en üst zirvedeyim diye. Ama sonra bakıyorsunuz ki ne 10 yıllar yetiyor, ne 20 yıllar, ne 30 yıllar. Ben
değil
40
mi?
Yıl 40 evet. Yıl 40 yıl sonrasında bile bakıyorsunuz ki karşınıza tamamen değişik bir çocuk profili çıkabiliyor. Çünkü çocuklar hiçbir, bütün bireylerin birbirine benzemediği gibi yine büyükler birbirlerine benzeyebiliyorlar veya hani birbirleri diğerinin göründüğü gibi görünebiliyorlar ama çocuklar tamamen kendini yalın olarak kendilerini gösteriyorlar. Onun için onlardaki farklılığı daha çok görebiliyorsunuz ve o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki ben yine bugün yayın evinde kitabı yazarken yazdığım bir cümle yıllar öncesinde bir öğrencim bana söylemiş olduğu cümleden yola çıkarak yazdım oraya.
Evet, tabii yılların tecrübesini
yani ekledim. Öğretmenlik aynı zamanda öğrenme mesleği. Yani öğretmek değil.
Evet, evet. Şimdi öğrencilerinizin üzerine titreyen, hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren, bir de sabrınız ve sevginizi de esirgemiyorsunuz. Bu da çok önemli bir nokta. Bu anlamda da işte onun için fedakar öğretmenlerimiz diyoruz ya.
Sabır tabii ki çok önemli. Sabır önemli. Bir de öğretmenlik mesleğinde ben öyle düşünüyorum. Kendi şahsımda çalıştığım yıllarda bunu hep kendime ilke edindim. Hiçbir insanın hatasız olmayacağını, öğretmenin de her insan gibi hata yapabileceğini gösterdiğinizde çok daha hem sosyal anlamında başarılarını daha çok görüyorsunuz hem akademik anlamda. Örneğin bir öğrenciye diyelim ki açıları anlatıyorsunuz ve onu çocuk kolayca öğrenemiyor. Ona diyorsunuz ki ben de senin yaşındayken bunları çok öğrenmekte zorlanmıştım. Örnekleme yapıyorsunuz. Zorlanmıştım. Ben de onu o zamanlar bilememiştim ama ondan sonra gayret ettim veya daha dikkatli dinledim veya sordum öğrendim diye kendinizden örneklemeler verdiğiniz zaman, aa demek ki öğretmenim de bir zamanlar bilememiş, bilemiyormuş. O da bir çocukmuş, o da bir insanmış. Çünkü öğretmenin gözünde, öğrencinin gözünde öğretmen çok farklı bir yerde. Onu çok farklı
çoğu
bir
zaman
yerde görüyor.
Anne babanın söylediğinden ziyade öğretmenin söylediklerini çok
kesinlikle
fazla dikkate alır. Öğretmenim böyle yapmamı istedi, öğretmenim böyle söyledi.
Ben öğretmen okulunu yatılı olarak okudum. Bir öğretmenim Şubat tarihli gidişinde Ankara'ya dönecektim. Otobüslerin geliş saatleriyle ilgili bir sorun olduğu için bana bir teklifte bulundu. Okulda da kimse kalmamıştı yatılı okulda. Bize gidip kalabiliriz dedi bugün dedi. Biz gittik. İngilizce öğretmenim de kendisi. Öğretmenim eve girince rahatlamak için pijamasını böyle giyindi falan. Elini yüzünü yıkadı. Ve ben o zaman 15 yaşındaydım. Dedim ki öğretmenim de
eve gidince üzerini değiştiriyor.
Değiştiriyormuş, yiyormuş, içiyormuş falan. Dolayısıyla öğretmene bakış açısı çocuklarımızın, özellikle ben ilkokul öğretmenliğinin bu anlamda çok daha güzel dediğim zaman da olmayacak şimdi diğer meslektaşlarım çünkü
çok
o zaman.
Daha
farklı demek, yere, farklı elbette, demek, farklı elbette, demek daha uygun olacak
elbette
sanıyorum.
Çünkü ilk öğretmenle orada tanışılıyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi daha sonrasında çeşitlenerek, çoğalarak yol göstericiliğiniz o anlamda ışık saçıcılığınız artıyor tabii. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün de öğretmenlik mesleğine verdiği önemi biliyoruz. Öğretmenlerin itinayla yetiştirilmesine hep çok özen göstermiştir değil mi?
Kesinlikle. Ben de bu noktada bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi ben Çapa Kız Muallim Mektebi mezunu bir annenin ve bir köy enstitüsü mezunu yine bir öğretmen babanın kızıyım.
Kızısınız.
Annem Çapa Kız Muallim Mektebi mezunu ve onların yetişmelerinde bazı anılarında kalan, arşivinde kalan bazı ufak tefek dokümanlar var. Onları gördüğünüzde Yüce Atatürk'ümüzün nasıl özendiğini, o her anlamda öğretmenlere önem verdiğini ve nasıl yetiştirilmesi için çaba gösterildiğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben buradan da annemi yine benim baş öğretmenim diye düşünüyorum.
Evet.
Babamı da aynı şekilde rahmetle anıyorum. Bütün öğretmenlerimizi, başta Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere. Ben bunu annemde babamda gördüm. Atatürk'ümüzün öğretmen yetiştirmeye, öğretmenleri ön planda tutup onları yüceltmeye önem verdiğini düşünüyorum. Zaten kendisi en büyük baş öğretmenimizdi.
Evet.
Bu sabah sanıyorum aile içerisinde bir konuşma olduğunda yaptığı, yani bir dili yaratmak, o dilin o dili çevreye öğretmek için millet mekteplerinin açılması, sonra onun halka öğretilmesi, bunlar çok olağanüstü şeyler.
Hı hı.
Yani bizler de onun küçük parçaları olabildik,
evet,
ne mutlu diyorum,
evet,
ben küçük parçaları.
Çağdaşlaşma yolunda eğitime gerçekten çok fazla önem verirdi.
Kesinlikle.
Öğretmenler de zaten onun izinden giderek bu yoldaki çocuklara örnek olacaklardır herhalde.
Evet, evet,
evet. Peki şimdi birazcık da mesleğin sorunlarından söz edelim,
evet,
isterseniz. Şimdi mesleğin tabii ki pek çok sorunları var, işte maaşlarının yeterli olmadığı gibi, ama hizmet öncesi iyi yetişmesinin sağlanamadığı yönünde de farklı söylemler var. Bununla ilgili sizin de düşüncelerinizi alalım lütfen.
Şimdi ben buna yürekten katılıyorum. Öğretmen yetiştirme konusunda aslında çok öncelerine baktığımız da zamanda öğretmen olmanın çok kolay bir şey olduğu ve eğitimin de çok kolay olduğu Anadolu'da yaygın bir sözle ifade edilmiştir. Ya hiç olmazsa bir öğretmen oluversin falan derler.
Evet.
Köyümüzde, kentimizde, kasabamızda. Ama orada şöyle bir şans vardı o yıllarda. Ben öyle düşünüyorum. Öğretmen köy enstitülerinin olması, ardından öğretmen okullarının olması ve oraya giden öğrencilerin sadece ve sadece öğretmenlik dışında hiçbir meslek düşünmeden öğretmenliği hayal etmesi ve eğitimlerindeki uygulamalı çalışmaların yapılması gerçekten başarıya götürmüştü bir noktada. Şimdi bir kere ben çok mesleki yılımı falan söylediğim zaman böyle bir yaş hesaplaması falan yapıyorlar. Diyorlar ki yani nasıl 40 yıl falan. Şimdi çok üzülüyorum. Gençlerimiz bunların içinde pek çoğunun da yine öğretmenlik mesleğine gönül vererek mesleğe atılmak istediklerini düşünüyorum ama başlayamıyorlar bir noktadan.
Evet.
Önlerinde sınavlar, önlerinde ne bileyim aslında açıkçası çok fazla da ne kadar çok engelin olduğu konusunda da çok fazla bilgim de yok.
Evet.
Ama ben onların hayata kolay kolay atılamadıklarını, atıldıklarında da bundan yeterli doyumu sağlayamadıklarını düşünüyorum. Tabii ki öğretmenlik mesleğine gönül verip maaşların azlığı falan ben onu çok ikinci plana atamam tabii ki. Sonuçta yaşamın amacı da bir şekilde yaşamın devam ettirecek bir ekonomik güce sahip olabilmek. Ama esas noktasının ben yetişme noktasında öğretmen yetiştiren okulların belirli bir standardının olmasını düşünüyorum. Şimdi bugün bir bilmem falanca üniversitenin sınıf öğretmenliğinde okuyan başka yerde bir sınıf öğretmenliğinde okuyan öğretmenler arasında bile fırsat eşitliğinin olmamasından dolayı eğitimin tam olarak verilip verilmediği konusunda endişelerim var açıkçası.
Evet.
Bir de uygulama aşamaları çok önemli. Öğretmenlikte. Hı hı. Biz staja giderdik. Köy stajlarına, şehir stajlarına falan. Bayağı böyle bir son yılımız onunla geçerdi. Bir kere ben öyle diyorum. Öğretmen okulları yine açılmalı.
Evet.
Öğretmen okulları.
Ve tabii öğretmen dağılımında düzeni sağlamak da çok önemli. Öğretmensiz okul bırakmamak adına belki bir rotasyon söz konusu olabilir. Daha pek çok sorunlar var konuşulması gereken ama süremizin de sonuna geldik. Ah. Bir şey ilave edeceksiniz galiba.
Şimdi öyle bir şey ki öğretmen okulları yöresel olabildiği için o yöredeki okuyan çocuklar oradaki öğretmenle ilgili ihtiyacı karşılamak için çok fazla sorun çıkaracak bir durum ortaya çıkmıyor.
Evet.
Çünkü
evet.
Orada yani bulunduğu yerde. Dolayısıyla ben öğretmen okulu mezunu olan bir öğretmen olarak o kalitede
sorun varsa çözüm de vardır.
Vardır.
Çözümlenmesi gereğiyle diyelim sorunların.
Evet, evet.
Çok teşekkür edelim bugün için size.
Ben de teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Bana bu heyecanı yaşattığınız için. Gerçekten benim için çok anlamlı bir gündü. Çok teşekkür ediyorum.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hayata atıldığımızda bizi bugünlere hazırlayan öğretmenlerimizi unutmak mümkün mü? Aslında ziyaret etmek, telefon etmek. Şimdi bir de sosyal medya var biliyorsunuz.
Evet.
Sosyal medya aracılığıyla bile bir mesaj yollamak siz değerli öğretmenlerimize en büyük armağan galiba,
evet,
değil mi?
Evet, evet. Ben de bu arada
daha fazla ne mutlu eder evet. ki?
Bu arada bütün öğretmen arkadaşlarımla birlikte çalıştığım başta Büyük Atatürk'ümüz olmak üzere bütün öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyor. Onların Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.
Teşekkür ediyoruz. Biz de sizlerin
de
bu güzel gününü kutluyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz emekli öğretmen Sayın Şükran Kaya stüdyo konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyor. Öğretmenlerimizin bu güzel gününü kutlayarak yeniden müziğe dönüyoruz.
Thank you. deniz üstünde fener, bir yanar bir de söner. Deniz üstünde fener, bir yanar bir de söner. Bu kaybana sevdalı ne yana olsa döner. Bu kaybana sevdalı kırk tarafa da döner. Gel kaçalım sevdurum dağların arkasından. Yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Gel kaçalım sevdurum dağların arkasından. Yandım da öleceğim bu yürek yarasından.
Vesaire. Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteyiz yine. En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, bugün zihnimizin gizli hazinesinden söz edeceğiz. Algılama, anlama ve örüntü. Evet. İsterseniz önce tanımlarından başlayalım, sonra farklarıyla devam edelim.
Aynen. Algılama, bugün bilgisayarların da yaptığı, daha doğrusu bilgisayarlar da yaptırmaya çalıştığımız bir şey. Dış dünyadan duyu organlarımız aracılığıyla haberdar olma, bilgi alma işi bu, algılama dediğimiz şey. Anlama ise o algıladığımız şeye bir anlam verme, onun dış dünyadaki diğer algı biçimleriyle birleştirilerek bir anlama büründürülmesi meselesi aslında. Bu bir üst düzey işlem. Bu da biraz canlıların yapabildiği bir şey bildiğimiz kadarıyla. Bilgisayarlara henüz böyle bir şey tam olarak yaptırabildiğimizi söyleyemem. Ama örüntü yakalama ya da örüntü algılama dediğimiz bir şey var. İşte özellikle son yıllarda beynimizle ilgili en enteresan konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayarlar algılama yaparken her türlü veriyi toplayıp detaylı bir veri analizi yapmak zorundalar. Mesela yüzümüzü tanırken bir bilgisayar, bugün biliyorsunuz mağazalarda falan bile yüz tanıma sistemleri kullanılıyor. Kaşımızın, gözümüzün birbirine göre mesafesi, ağzımızla olan uzaklığı gibi bir sürü parametreyi bir araya toplayıp bir hesap yapıyor. Veri tabanındaki milyonlarca belki yüz kaydıyla bunu karşılaştırıp diyor ki falanca hoş geldiniz ya da bu kişidir bu yüz gibi bir tanım koyuyor. İnsan beyninde mesela yüzün nasıl tanındığına bakıyorsunuz. Bu işlemlerin hiçbiri insan beyninde olmuyor gibi gözüküyor. İşte 100 kişilik bir kalabalıkta annenizi ya da bir arkadaşınızı görür görmez saniyenin 5'te 1'i kadar kısa bir süre içerisinde beyniniz tanıyabiliyor. Ve bunu yaparken de herhangi bir hesap kitap yapmadığı çok açık. Çünkü hesap kitap yapacak bölgeler çalışmadığı gibi beyinde. Beynin tamamen farklı bir bölümü. Mesela yüz tanımaya ayrılmış özel bir bölüm vardır beyinde. Orası adeta tereyağından kıl çeker gibi hiç efor sarf etmeden o yüzü yakalayıveriyor. Şimdi bu sadece yüz tanımada değil. Mesela kararlarımızı verirken birçok şeyde etrafımızdaki bir şeyleri iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin, efendim faydalı faydasız gibi değerlendirirken çok kullandığımız bir sistem. Ve bizim zihnimize bir kısa yol sağlıyor. Bunu bugün bilgisayarlara yaptırabilmek için çok uğraşıyoruz. Yapay zeka çalışmaları tamamen bu tarafa yönlenmiş vaziyette. Özellikle bu Türkiye'de de bu ara çeviri kitapları çok çıkıyor. Ray Kurzweil diye bir araştırıcı var. Bu konuya çok odaklanmış vaziyette. Olağanüstü bir özellik ama biz bunu çok olağan bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Buna örüntü algısı deniyor. Örüntü algısı çok değişik boyutlarda karşımıza çıkıyor. Ben yaklaşık bir 8-10 senedir bu işte uğraşıyorum. Anekdotlar topluyorum. Benim bu işe ilk başlamamın sebebi işte Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir Salih amca diye birisiyle gıyaben tanışmam oldu. Bir arkadaşım bahsetti. Ağustos ayının son 12 günü hava gözlemleri yaparak, bu arada hava gözlemleri dediysem böyle bilimsel bir gözlem değil, dağda bayırda gezen bir köylü amcamızdan bahsediyorum. Gezerek 12 günün bitiminden itibaren bir yıl boyunca son derece isabetli hava tahminleri yapıyor. Bir yıl boyunca havanın nasıl olacağını köylülerine ve ilgilenenlere söylüyor. Ve 25-30 yıl boyunca bu işi Salih amcadan dinleyen köylüler onun hiç yanıldığını görmediklerini söylüyorlar. Şimdi bu tuhaf bir şey çünkü meteorolojik olarak biz 5 günden fazla hava tahmini yapamıyoruz. Fakat mesela bu Salih amca 1 sene hava tahmini yapabiliyor gözüküyor. Bunu açıklamak lazım. Sonra biz bu acaba sadece Salih amcaya mı hastır diye ufak bir araştırma yaptık. Hayır. Mesela Karadeniz'de Salih amcanın Ağustos ayının son 12 günü yaptığı şey Mart ayının ortalarında yapılıyormuş. Ve bunu insanlar birbirlerine öğretebiliyorlar. Bu öğretilebilir bir beceri. Nasıl oluyor diye baktığımızda...
Biz de öğrenebiliriz yani.
Tabii tabii. Yani bu herkesin öğrenebildiği bir şey. Tabii biraz doğada yaşamak ve doğanın dilini bilmek gerekiyor. Bu Osmanlı Sarayı'nda müneccim başıları falan diye duyduğumuz insanlar zannettiğimiz gibi kristal küreye falan bakmıyorlarmış. Ki o orta çağdaki bir karikatür aslında. Doğa gözlemcisiymiş bu insanlar. Ki müneccim başı zaten müneccim yıldız gözlemcisi anlamına geliyor. İşte tabiat olaylarına bakarak, gök cisimlerinin hareketlerine bakarak bir takım çıkarımlar yapan kişiler. Şimdi bunun beni ilgilendiren tarafı şu, bir insan bunu yapabiliyorsa beyninde bunu yapabilecek bir mekanizma olmalı. Hatta bir de ben bunu keşfedip bilimde kullanırsam müthiş bir ilerleme sağlayacağım. Düşünün meteorolojinin 5 güne kadar yapabildiği kesin hava tahminini 6 aya bile genişletsek çok güzel bir beceri bu.
Evet.
Baktığımızda aslında bunun uzun süredir bildiğimiz bir örüntü yakalama sistemi denen bir şeyle ilgili olduğunu biliyoruz. Bütün canlılarda bu var. Hatta belli düzeylerde mesela maymunlar bazı örüntüleri yakalamakta bizden çok daha iyiler. Ama insan zihni çok karmaşık. Maymunların algılamaya bile cesaret edemeyeceği yani göremeyeceği örüntüleri yakalıyor. Mesela bu hava örüntüleri bunlardan bir tanesi. Ama mesela illa herkes hava tahmini yapmak zorunda değil. Her gün hepimiz farkında olmadan bu örüntü algısını kullanıyoruz. Özellikle hanım dinleyicilerimiz bu söyleyeceğime aşinadır. Mesela anneler telefonda çocuklarına derler ki bir şeyin mi var da merhabadan sonra. Çocuk der ki bir şeyim yok. Anne der ki yok yok senin bir şeyin var. Ve gerçekten bir şey vardır. Muhtemelen çocuk da farkında değildir yani ama bir şeyi çıkar sonuçta. Ses tonundaki çok ufak titreşimler, bilgisayarlarla bile ayırt edemeyeceğiniz farklılıklar anne kulağı dediğimiz şey tarafından, insan kulağı tarafından ilginç bir şekilde ayırt ediliyor. Ya da her gün gördüğünüz bir arkadaşınız kapıdan girdiğinde yüzüne, yürüyüşüne hatta silüetine bakar bakmaz onda bir işte neşeli bir hal mi, kızgın bir hal mi olduğunu bir bakışta anlayabiliyorsunuz. Aslında bu örüntü algısının çok ilginç bir örneği. Bir bilgisayara bunu yaptırmak gerçekten şu anda koca koca bilgisayar bölümlerinin hani kafa patlattıkları bir konu. Fakat insan bunu çok küçük yaşından itibaren, hatta doğuştan itibaren bildiğimiz kadarıyla yapabiliyor. Öyle ki...
Peki bilimsel kanıtları var mı?
Tabii tabii çok var, çok çalışılıyor. Hatta işte biraz önce ismini zikrettiğim Kurzweil beyni artık bir bilgi işlem cihazından çok bir örüntü yakalama modülü diye tarif ediyor. İçinde bir sürü örüntü yakalama sistemleri var ve beyin böyle çalışıyor diye söylüyor. Biz bunun mesela beyindeki elektriksel aktivitelerini artık biliyoruz, kaydedebiliyoruz. Beynin ne kadar tuhaf çalıştığını görebiliyoruz ama neden böyle olduğunu çözemedik. Bizim için oldukça karmaşık bir problem. Demin bebekler dedim, bebeklerde ilginç bir şey var. Biz şu anda hastanelerde tam teşekküllü doktorlar eşliğinde falan zor bela doğum yaparken işte insanlar binlerce senedir tabiatta gayet evlerinde kendi koşullarında doğumlarını gerçekleştiriyorlardı. Şu anda birçok insan şaşırıyor bunlar nasıl hayatta kaldı diye ama biz binlerce yıl bunu yaptık. Doğal bir doğumdan sonra bebeği henüz o işte kanlı ıslak haliyle annesinin karnına bıraktığınızda biliyorsunuz bebekler çok zayıf şeylerden hiç hareket edemezler. Bebek kayarak, yuvarlanarak bir şekilde annesinin memesini bulup emmeye başlıyor. Bunu görüyorsunuz. Bunu nasıl yapıyor diye baktığınızda bebek doğuştan annesinin feromon dediğimiz bazı kokusuz kimyasal sinyallerini hassas, ayarlanmış gözüküyor. Ve bunlar en fazla meme başından salınıyor. Çocuğun tek yaptığı şey yakaladığı örüntüyle o kokunun yoğun olduğu tarafa doğru gitmek. Kayarak kayarak oraya ulaşıp meme başını bulup emmeye başlıyor. Ta doğuştan gelen bu da bir örüntü algısı örneği. Çünkü bunu da bilgisayara yaptıramıyoruz. Bugün günlük hayatımızda maalesef işte eğitimimizin bize öğrettiği şeyleri düşünelim. İşte dağlar, ovalar ezberliyoruz. Bir sürü canlının ismini ezberliyoruz. Fizik formülleri ezberliyoruz. Fakat gittikçe tabiata da yabancılaşıyoruz. Yani içinde yetiştiğimiz, beynimizi şekillendiren şartların uzağındayız. Böyle olunca tabii tabiatta binlerce yıl bizi hayatta tutan bu özelliğimizi unutmaya başladık biz. Bu artık kullanılmaya kaybolmaya yüz tuttu. Ama aslında hala orada bir yerde duruyor. Ne zaman devreye giriyor? İşte mesela aşık olduğumuzda bir anda anlamsız bir şekilde işte kalbimiz tuhaf çarpmaya başlıyor, iştahımız kesiliyor, kafamız duruyor ya da çok çalışmaya başlıyor, yaratıcılık patlıyor. Bütün vücudumuzu etkileyen bir hal var. Mantıken çözemediğimiz ama bütün hayatımızı etkileyen bir deneyim yaşayabiliyoruz. Bu tip kriz anlarında yahut korku, panik durumlarında. Mesela bir anda ne kadar eğitimli, ne kadar işte afet eğitimleri falan almış olursanız olun. Bir deprem anında herkes hani bir avcı yaklaştığında bir zebra sürüsü nasıl hareket ediyorsa insanların çoğu da bir anda içgüdüsel olarak öyle hareket etmeye başlıyorlar. Çünkü o can tehlikesi örüntüsü algılandığı anda sizin bildiklerinizin falan hepsi bir kenara konuyor. Ve otomatik içgüdüsel programlar genellikle devreye sokuluyor. Bunları da eğitmek çok zor. Zaten bugün dünyada bunun çalışmaları çok yapılıyor işte bilinçlendirme çalışmaları gibi. Bunların tamamı normal hayatımızda aslında örüntü algısının ve örüntüsel tepkilerin çok önemli olduğunu bize gösteriyor. Peki günlük hayatta bu ne işimize yarar? Bugün en önemli sorunlardan biri dil öğretemiyoruz. Mesela ben bunun üzerine anlatmayı seviyorum. Gramer öğretiyoruz, tensler öğretiyoruz ama 12 sene boyunca çocuklarımıza hello bile dedirttiremiyoruz maalesef. Bu konuda çok başarılıyız. Yani plaket alsak yeridir. Halbuki dil örüntülerle öğreniliyor. Mesela bizim ilk nasıl dil öğrendiğimize bakarsanız hiç kimse gramer, zarf falan bir şey filmini söylemedi bize.
Yani eğitim sisteminde yeri yok.
Kesinlikle tuhaf. Bu örüntü sistemini anlayabilirsek zaten sokacağız ki aslında yapılanı var. İşte dediğim gibi bebeklik çağımıza bakarsanız hepimiz bunu yaptık. Tekrar ediyorduk. Onlar gibi yani büyüklerimiz gibi konuşmak istiyorduk. Beynimizde de bunu yakalayan bir sistem olduğu için istek, arzu ve bir şekilde duygusal ilişki bunu gerektirdiği için beynimiz hızla sünger gibi o örüntüyü yakalıyordu ve bir süre sonra konuşmaya başlıyorduk. Yabancı dili sonradan öğrenenler bir tecrübeyi çok iyi bilirler. Eğer bir seneden uzun süre bir dille meşgullerse bir süre sonra hiç sözcükten bakmadıkları ya da daha önce duymadıkları bazı sözcükleri uydurmaya başlarlar ve doğru uydururlar. Nasıl yaparlar bunu? Beyindeki örüntü yakalama sistemi aynı zamanda doğurgandır. Siz bir dilin örüntüsünü örüntü olarak öğrendiğiniz zaman onu üretmeye de başlarsınız. Ve bir süre sonra rahatlıkla o dili konuşur bir hale gelirsiniz. Biz maalesef bunu unuttuğumuz için bu özelliğimizi taklit, örüntüyü anlama, örüntüyü yakalayana kadar hata yapma gibi lükslerden uzak kaldığımız için adım adım, kelime kelime, ezberliye ezberliye dil öğretmeye çalışıyoruz. Bu da olmuyor.
Yani zihnimizin zihnimizdeki örüntü yığınlarının birbirleriyle ilişkileri vardır mutlaka.
Olacak ve bunun için de biraz çaba gerekiyor. Onunla zaman geçirmek gerekiyor. Onun içerisinde kaybolmak gerekiyor tabiri caizse. Hep örnek veriyorum, yurt dışına gittiğinizde ekmek almak için bile yabancı dile ihtiyacınız olduğu bir ortamda kalırsanız 2-3 ay içerisinde hangi yabancı dil olursa olsun şakır şakır konuşmaya başlarsınız. Çünkü beyniniz bir ihtiyaç hissediyor. Yaşamda kalmanız için önemli. Ama burada öğrenci bana geliyor, diyor ki hocam yabancı dil öğrenmeyi çok istiyorum ama öğrenemiyorum. Sen gerçekten yabancı dil öğrenmeyi mi istiyorsun yoksa sınava geçmek mi istiyorsun diye soruyorum. Bakıyoruz sınava geçmek istiyor. Yabancı dil öğrenmek istemiyor. Dolayısıyla beyin de bunu reddediyor tabii. Bir sınav için bu kadar uğraşamam ben gibi bir tepki veriyor neticede. Dolayısıyla yani yaptığımız hata aslında beynimizin ayarını biraz unutmuşuz.
Bu yani ayar, dil öğrenmek istiyorum dese beyin daha kolay kabul edecek.
Tabii ki ve aslında dil öğretmeden önce dilin ne kadar güzel bir şey olduğunu insanlara anlatabilmemiz lazım. Biz sadece korkutuyoruz. Önlerine bir sürü gramer kuralları bilmem ne yığıyoruz.
Evet.
Çocuk depresyona giriyor. Halbuki başarı hikayeleri anlatılsa, dilin insana neler kazandırılacağı ve kısa filmlerle bilmem nelerle bugün imkanımız çok fazla. Çocukta öyle bir hayret oluşturduğunuz zaman, örnek mesela benim büyük kızımdır. Onun üzerinde böyle bir çalışma yapmıştım ben ufaktan. Şimdi benim kızım konuşuyor, İngiliz zannediyorlar. Halbuki içine İngilizce eğitim veren bir okulda okudu. Fakat bu özellikle diziler, çizgi filmler olan merakı, şarkı sözlerini anlama merakı vesaire. Bir de bizim evde arada bir haftada bir yaptığımız, hadi bugün sadece İngilizce konuşalım bakalım ne kadar cahiliz, hı hı, bu konuda gibi oyunlarla. Şu anda kendisi gayet iyi İngilizce konuşuyor ve özel bir çaba hiç sarf etmedik. Çok eğlenceli oldu. Mesela oğlum buna direniyor şimdi. Oğlum bu yöntemi sevmedi. Onun için de başka bir yöntem var.
Onun beyni reddediyor. Şimdi.
Reddediyor çünkü o başka şeylerle uğraşmayı seviyor. Herkes için geçerli olmayabilir ama çok insan için bu yöntem geçerli. Biz hayatımızdaki önemli becerileri parça parça öğrenmiyoruz. Bir örüntü halinde bir anda kavruyoruz. Ama bir süre onunla vakit geçirmemiz, onun içerisinde yaşamamız gerekiyor. Yabancı dil örneğini özelde verdim. Ama bunu her alana uygulayabilirsiniz. Bir işte iyi olmak, bir meselede usta olmak, insan ilişkilerinde iyi olmak, bunların hepsi örüntü meselesidir. Bir topluluğa konuşurken o topluluktaki 100 kişinin aynı anda 100 ifadelerini okuyabilmek bir örüntü becerisidir. Mesela bu ben yıllardır konuştuğum için bende gelişmeye başladı. Konuşmayı ne zaman kesmem gerektiğini görebiliyorum artık. Fakat bunu bilgisayarlara yaptıramam ben bunu. Bir başkasına öğretemem. Yaptıkça oluyor. Ve biraz beynimizin öğrenmesine izin verirsek bu örüntü algısı gerçekten ne kadar gizli bir hazine onu göreceğiz.
Evet. Şimdi örüntü yığınlarının içeriği de çok önemli galiba. Aynen. Değil mi? İlişkiler
biz bunları
bakımında
zaten tabii dolduruyoruz mesela yaşarken. Ta ilk günlerimizi düşünün. Bir sürü uyaranla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bir de 8 milyar farklı tip beyin var dünyada. Yani hepimizin beyni bambaşka. Diğer insana benzemiyor. Parmak izimiz gibi. Dolayısıyla karşılaştığımız benzersiz yaşantılar, benzersiz altyapımız aslında hepimizi benzersiz birer örüntü yakalama dedektörüne dönüştürüyor.
Hı hı.
Hepimiz farklı şeyler dikkatimizi çekiyor ve bunu bugün bilimsel olarak gayet rahat da gösterebiliyoruz. Örneğin oturduğunuz odada 5 kişiyseniz soldan sağa doğru odayı taradığınızda 5 kişinin 5'inin de dikkati farklı bir şeye takılıyor. Aynı yerdesiniz, aynı ortamdasınız ama beynin arka planında işleyen yakalama sistemleri farklı çalışıyor. İşte buna Salience Network diye bir şey diyorlar. Teknik ismi bu. Henüz daha tam tarif de edemediler
Türkçesi
ama. Türkçesi belirginlik ağı. Hı hı. Bir şeyi belirgin olarak algılamanızı sağlayan şey. Hani bu önemli, ben buna bakayım dedirten şey bu. Nasıl çalıştığını, niye bu kadar farklı olduğunu bilmiyoruz ama bu sayede milyarlarca insanın bu dünyada yaşaması çok ayrı bir anlam kazanıyor. Hepimiz gerçekliğin başka bir yerini yakalıyoruz. Ne kadar güzel iletişim kurarsak o kadar geniş algılayacağız gerçekliği aslında. Sadece kendi kafamıza sıkıştığımızda kendi örüntülerimizin içerisinde hapis durumdayız. Ama hemen yanımızdakiyle, hemen diğer yanımızdakiyle iletişim kurmaya başladığımızda bir anda dünyamız genişliyor. İşte o yüzden sosyal bir canlı olmamızın altında da bu farklılık çok önemli. Hem bu örüntü algısını anlamak, hem insanın diğerleriyle olan bağlantı ihtiyacını anlamak kişisel düzeyde aslında hayata da çok ilginç bir açılım getiriyor. Ben mesela bu işlerle uğraşmaya başladıktan birkaç sene sonra bireysel olarak söyleyeyim yani özel bir şey ama kimseye kızamaz oldum. Böyle bir şeylere sinirlenemiyorum artık eskisi gibi. Çünkü diyorum onun da örüntü yakalama sistemi böyle çalışıyor. Bakayım benden farklı ne görüyor gibi. garip bir hale bürünüyorsunuz. İnsanlar sizi acaba bu çocuğa bir şey mi oldu falan filan demeye başlıyorlar.
O zaman bir gün de bunu konuşalım lütfen. Tabii. Sinirlenmemeyi. Çünkü artık inanılmaz stresli ve her şeye sinirlenen, öfkelenen bir toplum olduk.
İşte hep aynı kalıba sıkıştırılacak bir canlı değiliz maalesef. Bütün dert oradan kaynaklanıyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu hafta içinde. Yine çok ben keyifli bir sohbetti. Haftaya yine birlikte olmak üzere. Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteydik. EnBeyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Evet sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, bugün de sonuna geldik programımızın. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Bugünlük hoşça.
Sen sizsin. Teşekkürler.
Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Yalama 24. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne